Ayrım 13, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 115. Lenka iç duvarların badanasını bitiriyor, Abdias da hangar kapılarını düzeltiyordu. Tam bu sırada birden bir motor sesi duydular. Abdias daha iyi görmek için elini başının üzerine götürüp siper yaptı ve büyük bir motosikletin evin önünde durduğunu gördü. Sürücü çevik bir hareketle yere atlayınca bunun genç bir kadın, belki de genç bir kız olduğunu görüp şaşırdı. Bu kötü yolda böyle ağır bir motoru nasıl kullanabiliyordu bu kız? Geniş siperli kasketini ve rüzgardan korunmak için taktığı gözlükleri çıkarmış, bir baş hareketiyle gür saçlarını omuzlarına atmış, sonra güzel dişlerini gösteren bir gülümseme ile elbisesinin tozlarını silkmiş ve konuşmuştu.
''Ne müthiş bir sıcak, ne de çok toz var. Merhaba.''
Abdias'ın hafifçe canı sıkılmıştı çünkü Petruha'nın tembihleri epeyce etkilemişti onu. Bu kızın kimliğini, bu ücra yerde ne aradığını pek merak etmişti. ''Merhaba.''
''Ev sahibi burada mı?'' dedi kadın gülümseyerek.
''Sahibi mi? Ha, ev sahibini soruyorsunuz değil mi?''
''Evet.''
''Burada değil, sanırım Mera'ya gitmiş.''
Ama onu görmüş olmalısınız.
Hayır, evet, şöyle bir geçerken. Az önce geçti ama onunla konuşmadım.
Tuhaf, onunla hiç konuşmamışsınız ama evini bitirmişsiniz bir de.
Affedersiniz, ev sahibiyle gerçekten konuşamadım. Sanırım çok acelesi vardı. Bizim ekibin şefiyle anlaştılar. Şefin adı Piotr. Az sonra gelecek buraya.
Sağ ol ama şefinizi görmeye ihtiyacım yok benim. Ben Orhan'la görüşmek istiyordum. Çoban olduğundan beni ilgilendiren birçok şeyi biliyor o. Yeni evi yolumun üzerinde olduğu için geçerken şöyle bir uğradım. Burada olduğunu sanıyordum. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
Hiç rahatsız etmediniz. Genç kadın maskesini taktı, motoru çalıştırdı ve başıyla Abdias'a Allah'a ısmarladık işareti yaptı. Abdias da karşılık olarak el salladı ona. Bu beklenmedik ziyaret zihnini karıştırmıştı. Hareketlerinden bir gün önce çıka gelen bu motosikletli kadının kendilerinden şüphelenmiş olabileceği değildi onu düşündüren. Tozu dumana katarak giden motosikletli gözden kaybolunca onu gözlerinde olduğu gibi canlandırmıştı. Sanki hafızasına nakşedecekti. Beklenmedik bir zamanda olan bu karşılaşma onu hem şaşırtmış hem de sevindirmişti. Güzel vücutlu, ortadan biraz daha uzun boylu, mütenasip, sevimli bir dişi. Hayır olamaz diyordu kendi kendine. Kelimenin tam anlamıyla güzel bir kadın bu. Ben kadını hep böyle hayal ettim. İnce hatlarını, ilham veren yüzünü, ışıl ışıl parlayan kara gözlerini, omuzları üzerinde pervasız dalgalanan ve gözleriyle zıtlık teşkil eden ve ona ayrı bir sevimlilik veren saçlarını ayrıntılarıyla hatırlamak ne büyük bir zevkti. Her şeyi güzeldi. Hatta sol yanağındaki küçük yara izi, herhalde çocukken düşüp yaralanmış ve bu iz o yaradan kalmıştı. Sade kıyafeti bile güzeldi. Üzerinde bir ceket, ayağında bir kot pantolon ve üst kısmı hafifçe indirilmiş eski çizmeler vardı. Büyük bir güvenle sürüyordu motoru. Oysa kendisi bisikleti bile zor kullanabiliyordu. İyi ama ev sahibini soran o kadın kendisini böyle saçma bir sıkıntıya sokması nedendi? Bu soruya bir cevap bulamıyordu, çocuk gibiydi. Bu görüşme çok kısa ve görünürde hiçbir önemli sonuç doğurmamış olmasına rağmen o genç kızı aklından çıkaramıyordu. Onun kim olduğunu, bu ücra yere niçin geldiğini sorup duruyordu kendi kendine. Elbette bir yerlerden gelmiş olmalıydı. Petruha o motosikletli kızdan kendisine söz edilince çok huylandı, büyük bir kuşkuya kapıldı ve Abdias'ı bıktıracak kadar uzun bir soru yağmuruna tuttu. Kızın ne dediğini, onun ne cevap verdiğini soruyor, aralarındaki konuşmayı kelimesi kelimesine tekrar ettiriyordu ona. Sonunda endişeli bir tavırla başını salladı. ''Hiç hoşuma gitmedi. Bir bit yeniği var bu işte. Yazık ki burada değildim. Olsaydım bütün numarasını çakardım. Abdias sen çok okumuşsun ama bu durumlarda ben çok daha iyi idare ederim. Onun kim olduğunu, ne istediğini öğrenmeliydin. ama sen ona vurulmuşsun. Çok iyi anlaşılıyor bu. Oysa seni uyarmıştım.
İşi bu kadar kötüye yormakta yanılıyorsun. İnan endişelenecek bir şey yok.
Aynasızların av köpeklerinin peşimize düşmüş olmaları pek mümkün. Belki onu bizi izlemesi için göndermişlerdir.
Bırak bu saçmalıkları.
Parmaklıkların ardına düştüğün ya da şefe hesap vermek zorunda kaldığın zaman ne diyeceksin pek merak ediyorum. Seni temin ederim ki şef polisten daha beter eder seni. Diri diri yüzer derini ya da bitirir işini. Anlıyor musun? Gebertir yani.
Sakin ol Piotr, ne olacaksa olacak. Bunu önceden düşünmemiz gerekirdi. Şu Lenka'yı al mesela. Daha bir çocuk, kim soktu onu bu arı kovadına? Ya sen kaç yaşındasın da?
20, belki daha da küçük. Bir köle gibisin, şefi korkutacak bir kelime söylerim diye ödün patlıyor. Biraz da geleceğini düşün, daha sonra ne yapacağını düşün. Seni temin ederim ki bunu düşünmeye mecbursun.
Abdiyaz'ın bu çıkışı hiçbir fayda vermediği gibi Petruha'nın sinirlenmesine sebep oldu.
Bırak bu martavalı Abdiyaz! Lenka'ya da dokunma artık. Papaz olmak istediğin günleri unutsan iyi edersin. Papazlığı çıkar kafandan artık. Parlak sözlerinle göz boyamaya kalkma. O laflarla zengin olamazsın. Şef sayesinde kazanıyoruz biz parayı, anlıyor musun? Lenka bir yetim, kimse istemiyor onu. Ama parası olursa onu da adam sayarlar, önem verirler. Ne isterse yapsın. Senin kafa ütülemen bir işe yaramaz. Nefes bile aldırmaz insana. Ben arkadaşlarla şöyle bir dolaşmaktan söz etmiyorum. Şenlikten, şölenden söz ediyorum. Sahnede insanın başını döndürerek, yüreğini oynatarak şarkı söyleyen yosmaları seyredeceğim ziyafetten. Mangırın olmazsa bunları hayal bile edemezsin. Bak benim kardeşlerimi getir gözünün önüne. Kanter içinde kalarak köleler gibi çalışıyorlar bir ruble kazanmak için. Bir rublenin benim için hiç mi hiç değeri yok. Onunla ancak kıçımı silerim ben. İnsanın mangırı sevmemesi için cansız olması gerek, öyle değil mi Lenka?
Elbette, dedi Lenka mutlu bir sırıtışla. Halinden onu tamamen onayladığı belli oluyordu. Abdiyaz bu diyaloğu fırsat bulursa daha uygun bir zamanda devam ettirmeye karar verdi. O anda daha ileri gitmemesi iyi olurdu. Yoksa zengin olmak hırsıyla kaçakçılık yaptığının numara olduğunu anlarlardı. Ertesi gün şafak vaktinde kalktılar. Güneş ufuktan henüz başını kaldırıyordu ve civardaki evlerde herkes uykudaydı. Bizim üç kol gezer sebze bahçelerinin arasından usulca Bozkır'a doğru yol alırken köpekler bile havlamadı. Petruha'ya göre gidecekleri yer artık yakındı ve buraları çok iyi bildiğini söylüyordu. Haşhaşa rastlar rastlamaz bunun nasıl bir bitki olduğunu Abdiyaz'a göstermeye söz vermişti. O anı çok beklemediler. Kenevir denilen ve onları Avrupa'dan Asya'ya koşturan bu ot, dik ve uzun saplı, oldukça sert çiçekli bir bitkiydi. Abdiyaz görünüşte pek zararsız duran bu bitkiye bakarak, ''Aman tanrım'' dedi, ''herhangi bir çiçekten farkı yok bunun. Çok çekici. Onun için kendilerini feda edenlere ne menem bir sarhoşluk veriyor. Ama buralarda kendiliğinden bol bol yetişiyor işte.'' Güneş epeyce yükselmiş, sıcak kavurmaya başlamıştı. Üçü birden bu ıssız, ağaçsız bozkırın ortasında ayakta durarak yabani kenevirin baş döndürücü kokusunu soluyor, parmaklarıyla çiçeklerini ezer gibi tutuyorlardı. Ona tutkun olanlara asırlar boyu ne hayaller göstermişti bu bitki. Abdiyaz sadece kitaplardan öğrendiği eski şark pazarlarını canlandırmaya çalıştı gözlerinde. Hindistan'da, Afganistan'da, Türkiye'de ve daha başka yerlerde, mesela İstanbul ve Ceypur'da haşhaş denilen bu bitkiyi eski surların dibinde ya da harikulade güzel sarayların önünde serbestçe satarlarmış. Alıcılar da sokakta, meydanlarda serbestçe kullanır, herkes kendi yapısına göre hayaller içinde yüzermiş. Bazıları kendilerini bir haremde görür, orada her türlü zevki tadar, diğer bazıları da altın koşumlu bir filin üzerinde, raca gibi bir tahta kurulmuş halkın alkışları arasında ve şatafatlı borazancıların ardında ilerlerken görürmüş kendini.
dipsiz bir yalnızlık uçurumuna yuvarlananlar, donmuş bilinçlerinin karanlığında çıldırır, her şeyi tahrip etmek için korkunç, karşı konulmaz bir istek duyarlarmış içlerinde. Bunlar bütün dünyayı mahvetmek, kan ve ateşe boğmak isterlermiş. Uyuşturucu eskiden pek ileri olan doğuyu kemire kemire geriletip mahveden gizli hastalıklardan biri değil miydi? Kurak topraklarda alabildiğine yetişen bu basit otun böylesine mahvedici bir akıbete sürükleyen özelliği oluşuna inanmak zordu doğrusu. Petruha bozkırı kucaklar gibi kollarını açarak sevinçle tekrarlıyordu.
İşte bu güzel küçük sevgilinin ta kendisi. Bütün bu gördüklerin haşhaştır işte. Ama yine de yeteri kadar değil, buradan toplamayacağız. Sizi öyle bir yere götüreceğim ki gözlerinize inanamayacaksınız.
Bir saat kadar sonra haşhaşın çok gür olduğu araziye geldiler. O kadar gürdü ki kokusundan hafifçe sarhoş oldular. Bundan güzel bir yer hayal edemezlerdi. Hemen yaprak ve çiçek toplamaya başladılar. Topladıkça bir yere yayıyor, kurutuyorlardı. Petruha'ya göre kurumaları en çok 2 saat alacaktı. İş iyi gidiyordu. Her şey yolunda görünürken birden bir helikopter vınlaması duydular. Bozkırın üzerinde çok alçaktan uçuyor ve sanki onlara doğru geliyordu. Lenka çocuk gibi sevinerek ve zıplayarak ''Heliko, heliko, bir heliko!'' diye bağırdı. Ama Petruha daha akıllıydı. Ağır bir küfür savurarak hemen yere yatmasını, hiç kımıldamamasını emretti ona. Üçü birden otların arasına sindiler. Herhalde pilot onları görmemişti. Çünkü epeyce uzaklarından geçti. Petruha uzun zaman sakinleşemedi. Ağzına geleni söyledi Lenka'ya. O bu helikopterlerin kaçakçıları takip etmek üzere gönderildiğini düşünüyordu.
Yukarıdan her şey görünür, insanın gülüşü bile. Bizim gibi aptallar da 100 kilometre uzaktan fark edilirler. Birini görür görmez telsizle polise haber verirler. Bozkır'da hiçbir yere saklanamazsın. Otomobile atlayıp gelirlerse hapı yutarsın. Teslim bayrağını kaldırmaktan başka bir şey gelmez elinden.
Bir süre sonra bütün dikkatini haşhaşa verdiği için olayı unuttu. Yine o gün Abdiyas daha büyük bir tehlike atlattı, az daha hayatından olacaktı. Kurtlarla burun buruna geldiği gündü o. Bir şeyler atıştırmak için mola verdikleri sırada Petruha şöyle dedi.
''Bak Abdas, artık bizden sayılırsın, yani gerçek dost. Onun için sana bir numara söyleyeceğim. Böylece kurallara uymuş olacaksın.'' Senin gibi yenilerin uyması gereken bir adet vardır. İlk defa haşhaş toplamaya gelenler şefe küçük bir hediye vermek zorundadır. Buna istersen vergi de diyebilirsin.
Hediye mi? Nasıl bir hediye?
Öyle ama laval bakma da beni dinle. Belki sen mağazalardan bir hediye satın alacağım zannedersin. Öylesi değil. Öylesi iyi de değil. Yapacağın şey biraz macun toplamak. Otların arasında dolaşıp kolayca toplarsın. Bir kibrit kutusunu dolduracaksın, o kadar. Sana öğretirim. Sonra onu şefle görüştüğün zaman usulca sıkıştıracaksın eline. Bir dostluk jesti yani. Hem aptal değilsin ya, her şeyi yönetenin, ayarlayanın o olduğunu anlarsın. Ona itaat edeceksin. Onun da sana güvenmesi gerek.
Abdiyas bu kararı uymanın iyi olacağını düşündü. Şefe bir armağan sunmak ona yaklaşmanın en iyi yollarından biriydi ve o bunu çok istiyordu. Kim bilir, belki onu konuşturabilirdi de. Böyle önemli birini tanımak, onu tanık etmek herhalde çok yararlı olurdu. İktidar kavramının insan yapısından ne derece ayrılmaz olduğunu düşünerek gülümsedi.
Tamam dedi, bunu yaparım ama şefi ne zaman göreceğim, garda mı? ''Bilmem, belki yarın rastlarsın ona.''
''Yarın mı? Nasıl olur?''
''Yakında döneceğiz. Epeyce ot topladık. Yarın ayın 21'i. Saat 4'ten önce buluşma yerinde bulunma emrini aldık.''
''Buluşma yeri mi? Neresi o?'' Petruha arkadaşlarından daha çok şey bilmenin gururuyla
''Gittiğimiz zaman görürsün. 330. kilometrede.'' dedi.
Abdiyas daha fazla sormadı. Bunun demir yolu üzerinde bir yer olduğunu anlamıştı.
Ot toplama usulleri basit, ilkel görünse de oldukça yorucuydu. Hemen hemen çıplak bir vaziyette haşhaşların arasında koştu. Böylece polenler vücuduna yapışacaktı. Hayatında hiç bu kadar koştuğunu hatırlamıyordu. Ama polenler çok küçüktü ve çıplak gözle zor görünüyorlardı. Renksiz de oldukları için yeterli miktarda toplamak gerçekten çok zordu. Kurşun gibi çöken güneşin altında koşarken o meşhur şefle karşılaşmak için buna katlanmak, kaçakçılık hakkında bütün gizlilikleri öğrenmek zorunda olduğunu düşünüyor ve bu yüzden katlanıyordu o zahmetli işe. Çünkü ancak o zaman onun alarm çığlığı kamuoyunda gerektiği kadar kuvvetli bir ilgi ve ülke çapında bir yankı uyandırabilirdi. Abdiyaz Haşhaş'ın daha gür olduğu yerleri bulmak için arkadaşlarından epeyce uzaklaşmıştı. Az sonra tuhaf bir şekilde hafiflemiş hissetmeye başladı kendini. Sanki toprağın üzerinde uçuyordu. Bu uçuşun hayal mi, gerçek mi olduğunu da anlayamıyordu bir türlü. Güneş ışınları yoğun, hava sıcaktı. Kuşlar cıvıldaşarak oradan oraya uçuyor, toygarların sesi göğe yükseliyordu. Birçok kelebek, çeşitli sesler çıkaran birçok böcek de vardı. Burası bir yeryüzü cennetiydi sanki ve Abdiyaz Kalistratov zayıf ve kuzeylilere özgü bembeyaz vücuduyla, üzerinde sadece bir slip, elinde bir sepet, gözlerinde gözlük ve başında bir panama ile bu cennette her yöne bir deli gibi koşuyordu. Etrafında bulut gibi yükselen polenlerden sarhoş olmuştu. Bir süre sonra olmayan şeyler görmeye, koşmaya devam ederek hayaller kurmaya başladı. Özellikle bir görüntü gözünden ve aklından hiç çıkmıyordu. Bir gün önce karşılaştığı meçhul genç kızla bir motosiklette gidiyorlardı. Bir erkek olarak motosikleti kendi kullanacağına genellikle kadınların oturduğu yer olan port bagaja oturmuştu ve bundan hiç rahatsız olmuyordu. Başka türlü de olamazdı zaten. Makine denen nesneden hiç anlamazdı. Onunla birlikte giden basit bir yolcu olmaktan çok mutluydu. Kızın kaskından taşan saçları rüzgarda dalgalanıyor, gözlerini ve boynunu okşuyor, harikulade güzel duygular veriyordu ona. Kız arada sırada geriye bakıp ışıltılı gözleriyle tatlı tatlı gülümsüyordu. Hiç bitmemesini istiyordu o yolculuğun. Karşısına üç yavru kurt çıkıverince bu hayalden biraz uyandı. Nereden gelmişti bu kurt yavruları? Gözlerine inanamadı bir süre. Oyunsever hayvancıklar kuyruklarını sallaya sallaya yaklaşmak ister gibi yapıyor ama çok sokulamıyorlardı. Kaçamıyorlardı da. Ayakları uzun, kulakları henüz yarı sarkık, burunları sivriydi. Gözleri o kadar canlı ve güven vericiydi ki her şeyi unutarak onlara dokunmak, tatlı ve okşayıcı seslerle kendine çekmek istedi. Çok sevmişti bu harika yaratıkları. Sonra birden karşısında beyaz bir şimşek gördü. Bu üzerine atlamak üzere olan bir dişi kurdun dişleriydi. Şaşkınlık ve korku ile çakılıp kaldı olduğu yere. Sonra ayaklarının çöktüğünü bile hissetmeden olduğu yere oturarak başını elleri arasına aldı. Hayatını elinde olmadan yaptığı bu harekete borçluydu. Ona üç adım kala hayvan olanca gücüyle atılmış ve onu aşıp geçmişti. Saniyenin bilmem kaçta kaçı kadar bir an göz göze gelmişlerdi ve hayvanın kokusu yüzüne vurmuştu. Gözleri şaşılacak kadar maviydi, korkunç şekilde parlıyordu. Dişi kurt ikinci defa atlayıp geçti üzerinden ve sonra yavrularının yanına gitti. Onları kuyruklarından ısıra ısıra önüne kattı. Dişi kurdun önünde yavruları, hemen ardında bir çukurdan fırlayıp gelen yelesi kabarmış büyük erkek kurt, bir fırtınanın rüzgarına kapılmış gibi hemen oradan uzaklaştılar. Abdiyaz korkudan bağıra bağıra uzun zaman koştu, başı dönüyor, toprak ayaklarının altından kayıyor ve birden ağırlaşan vücudunu bacakları çok zor taşıyordu şimdi. Biraz uyuyabilmek için orada yığılıp kalmaya da razıydı. Ama hem daha fazla gidemiyor hem de duramıyordu. Birden içi bulandı, midesinde müthiş sancılar duydu ve kusmaya başladı. Artık son saatinin yaklaştığını düşünmeye başladı. İki defa duraklayıp ve ikiye katlanır gibi eğilip kusmasına rağmen koşmaya devam etti. Cehennem azabı çekiyor gibiydi. Organizması vücuduna sinen polenleri şiddetle reddediyor, bu acılar içinde kıvrandırıyordu onu. Kendi kendine mırıldanmaya, inlemeye başlamıştı. ''Tanrım yeter artık, yeter, artık asla haşhaş toplamam, dayanamayacağım, kurtar beni, al bu kokuyu üzerimden Tanrım, merhamet, merhamet.''
13. ayrımın sonu. Sayfa 123.